Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Okudukça programındayız. Ben Deniz Yusuf Temizcan.
Ben Deniz Selim Tiryakioğlu.
Bir programla daha sizlerle beraberiz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da programımızda Furkan Özkul'u ağırlıyoruz. Furkan, tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk.
İyisin.
Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz.
Geçen hafta çok güzel konular konuşmuştuk. Gerçekten evet. Çok, hatta bazı soruları cevapsız bırakmıştık.
Okuyucularımız cevaplasın istedik. Dinleyicilerimiz cevaplasın istedik. Ben çok istifade ettim Furkan, özellikle senin anlattıklarından. Yani artık çok, biz çok beğendiğimiz için dedik ki hani bundan sonraki programlarında da özellikle Furkan'ı ağırlayalım. Evet. Çünkü çok daha keyifli hale geliyor
çünkü
Furkan.
Çünkü bitmiyor. Birkaç program daha böyle.
Konular da bitmiyor.
Parantez içi bir şey söyleyebilir miyim? Az önce hani soru işaretleri bıraktık dedik ya. Zaten düşünen insanın görevi bir cevap bulmak değildir. Soru işaretleri oluşturabilmek.
Soru sormaktır.
Bu hafta bize hangi kitabı hazırladın Selim?
Ben birazdan sizlere Arap Edebiyatı'nda Deyimler ve Atasözleri. Muallim Naci'nin büyük edebiyatçımız, dilcimiz.
Sen bir dil uzmanı olduğun için tabii. Türkçe özellikle, Türkçe üzerine akademik çalışmalar.
Diyorum ben, uzman değil. Uzman olmadım.
Akademik çalışmalar da yaptığın için umarım hepimizin istifade edeceği.
Çok güzel atasözleri var.
Gördüğüm kadarıyla kitabın üzerine de bayağı işaretlemiş
evet.
Furkan, ne dersin?
Evet. Bir ara bayağı
iyi hazırlanmış demek ki.
Çok
yayında mı kitap, eski bir basım mı bu?
Bu açıkçası eski bir baskı. Muhtemelen araştırmadım ama şey yok, baskısı yok. Bu bana hani böyle bazen oluyor. Arkadaşlardan kitap alıyoruz böyle işte taşınma esnasında falan. Bir arkadaşım taşınırken bana bırakmıştı. Muhtemelen baskısı yok. Yeni Zamanlar yayınlarından Muallim Naci Külliyatı. Hı-hı. Belki dinleyicilerimiz
birazdan
bakarlarsa
evet,
internetten.
Konuşacağız.
Hazırlayan Ömer Hakan Özat. Birazdan konuşacağız.
Okudukça programımızda kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsediyoruz. Biz hem bir dergiciyiz, aynı zamanda dergi aşığıyız, hem de kitap mühibbanıyız. Öyle mi? Doğru mu Selim? Muhibbaniyiz.
Evet, muhibbaniyiz.
Evet. Bu programda hem yeni çıkan kitaplardan haberdar etmek istiyoruz, dergilerin yeni sayılarını konuşalım istiyoruz. Hem de bazı kitapların, yani baskısı olmasa bile kıymeti bitmiyor. Onlardan da bahsedelim istiyoruz. Mesela geçen hafta kitap üzerine Anatomi Dersleri isimli bir kitaptan kısaca söz etmiştik. O kitabı ben hala açıkçası çeşitli sahaflardan arıyorum, yani elimde olmasına rağmen tekrar bir ikincisini, üçüncüsünü bulabilir miyim diye. Bulmak çok mümkün olmuyor. Ama bu bulmamak tabii kitabın kıymetine de zarar vermiyor. Furkan bu hafta bize çok güzel bir kitap getirdi aslında. Büyüyen Ay yayınlarından çıkan Mehmet Akif Ersoy'un Meali'nin bir kısmı. Bize biraz bundan bahsedebilir misin?
Bu aslında çok önemli bir gelişme.
Kesinlikle yani, önemli
çok
bir gelişme.
Çok sanki duyulmadı yayın dünyasında ama. Takip eden ediyor ama gündeme gelmedi.
Genç dergide
Mehmet Akif'in meali yayınlanıyor, düşünebiliyor
doğru.
musunuz?
Yani. Aylık Gençlik Dergisi Genç Dergi'de bizim yeni bir sayfamız var, okursanız isimli. O kitaplardan yine bahsettiğimiz. Orada duyurmaya çalıştık. Ama kitap hem çok taze sıcak hem de yayın dünyasında henüz böyle büyük bir deprem etkisi de oluşturmadı gibi.
Bir kere daha yayınlanmıştı bundan önce bir
herhalde
kısmı.
Furkan onlardan bahsedecek.
Evet, Furkan'dan
buyur
dinleyelim.
Furkan.
Evet, Mehmet Akif Ersoy bizim edebiyat dünyamızın çok önemli bir şahsiyeti. Aynı zamanda İstiklal şiirimizin de, İstiklal Marşımızın da yazarı kendileri. Bu boyutuyla da çok değerli. Kur'an mealinin bir kısmı daha önceden, bundan birkaç sene önce Recep Şentürk Hoca'nın önderliğinde basılmıştı. Şimdi Büyüyen Ay yayınları Necmi Ati'nin emekleri neticesinde Fatiha suresi ve Bakara suresinin bir kısmı, büyük bir kısmını yayına hazırladılar.
Geçen sefer hangi kısımları yayınlamıştı Furkan?
Orada zannediyorum yine Fatiha ve Bakara'nın bir kısmı vardı. Bir de ek olarak benim hatırladığım Ali İmran vardı.
Evet.
Kısa surelerden biraz vardı.
Evet.
Yani Akif'in meali bütünüyle tam bulunamadı yani. Bilindi. Tamamen bir Kur'an meali olarak yayınlanmadı
parça. Tam
çünkü hani malumunuz Akif hayatının sonlarına doğru meali yazdı. Herhalde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, değil mi, yanlış hatırlamıyorum, talebi üzerine yazdı ama bu bir Türkçe, Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi, ezanın Türkçeleştirilmesi hadisesinde bir katkısının olmasını, evet, o istemediği için mealinde yakılmasını, artık kopyaları kimdeyse
vasiyet
yakılmasını
etti.
Vasiyet etti. Ama bir kısmı yani muhafaza edilmiş. Onlar şu an yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Umarız tamamı da yayınlanır.
Bilindiği üzere Atatürk inkılaplardan sonra Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an tefsirini Meal noktasında da Mehmet Akif Ersoy'a bir meal yazılmasını istiyor. Mehmet Akif Ersoy sonraki dönemde mealin yakılması vasiyetinde bulunuyor ve dostuna diyor ki kopyaları yak. Ancak bir takım kopyalar hala hayatta kalıyor. Sonraki dönemlerde de saklanıyor. İşte o saklanan kısımları bizler görüyoruz. Şu an çeşitli yayın evleri tarafından basılıyor. İşte daha önceden Recep Hoca, Recep Şentürk Hoca önderliğinde basılmıştı. Şimdi Necmi Atik imzası var hazırlayan, emeği geçen olarak. Büyüyen Ay yayınlarından basıldı. Bunu da Üsküdar Kitap Fuarı'ndan aldık bu kitabı da. İncelemelerini tavsiye ediyorum. Meal hususunda belki birkaç şey söylemek haddimiz midir bilmiyorum ama
Akif'in kendi el yazısıyla, değil mi?
Tabii,
İlginç
tabii.
Olan kısım tabii. Bu. Yani içerisinde, bu kitap yani, Akif'in evet. el yazısıyla.
İçerisinde hem Akif'in el yazısı var.
Harikaymış.
Hem de Türkçe şu an anlaşılabilecek tarzda
tıpkı
da.
Tıpkı basım diyebileceğimiz evet, yani karşılıklı basım. Sayfalarda tabii. Türk Latinize Türkçesini ve Akif'in evet. el yazısını görebiliyoruz.
Tıpkı basım diyebiliyoruz. Akif'in şiirindeki ağdalı dili burada çok fazla göremiyoruz. Mealinin temel özelliklerinden bir tanesi.
Saf duru bir üslup mu var?
Tabii, daha saf duru. Bundan 100 sene öncesinin Türkçesi bilindiği üzere çok anlaşılabilir bir Türkçe değil ne yazık ki günümüz yani bugün açısından. Ancak Akif'in Türkçesine baktığımızda günümüz insanı da çok rahat bir şekilde anlayabileceği kanaatindeyim.
Demek ki Akif bunu yazarken bu kaygıyı güttü. Yani anlaşılabilir evet. olma kaygısı.
Bir de şurası önemli. Günümüz meallerinde bir takım hatalar yapılmakta. Bu hataların başında da mesela Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde geçiyor. Hepimizin dikkatinde çekmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde. Halbuki Besmele'nin özüne baktığımızda Rahman Rahim var ancak olmak yoktur. Ve bağlacı yoktur. Bizler bunu eklemiş oluyoruz. Yani bir zait durum ortaya çıkmış oluyor.
Ya meal de aslında
bir ismihi.
Mealde o demek aslında hani tercüme demiyoruz, Kur'an tercümesi demiyoruz, meali diyoruz.
Ancak şöyle bir durum söz konusu. Allah için olmak fiilini çok kullanamıyoruz malumunuz. Zat ve sıfatlar açısından.
Ontolojik
bir durum da söz konusu. Bu açıdan olmak fiilinin kullanılması uygun değil. Rahman Rahim Allah adıyla olması belki uygun denilebilir. Burada Akif'in dikkatimi çeken bir husus da bu. Bismillahirrahmanirrahim'i şey yapmıyor. Mealini yapmıyor.
Tercümesini
koymuyor.
Çok ilginç. Evet. Yani aynen yazıyor onu.
Bunu aynen yazıyor.
Fatiha suresini okuyabilir misin oradan rica etsek?
Tabii.
Evet.
Fatiha suresini
bakalım Mehmet Akif nasıl anlamış Fatiha suresini.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamd ancak Allah'ın. O Rabbul Alemin. O hem Rahman hem Rahim. O kıyamet gününün sahibi Allah'ındır. Bakınız olmak fiili burada söz konusu değil.
Çok ilginç bir gerçekten husus.
Evet.
İlmi bir boyutu da gösteriyor aslında.
Tabii ki.
Akif Ersoy. Tabii. Evet, Akif Ersoy.
Beşinci ayet. İlahi kulluğu sana ederiz, yardımı senden isteriz. Bizleri doğru yolun, o nimetine kavuşanların tuttuğu yolun yolcusu et. Gazabına uğrayanların, yanlış gidenlerin saptığı yolun yolcusu etme. Amin. Amin de burada aynı şekliyle koyuyor.
O yolun yolcusu et. Bu tarz böyle hem şiir ustalarında, edebiyatçılarda. Akif'in önceki mealinde ben biraz bakmıştım, karıştırmıştım. Şu dikkatimi çekiyor. İnsanların günlük konuşma dilinden çok kullandıkları böyle tabirleri kullanıyorlar. Zaten bu mealleri güçlü yapan da bu.
Doğru.
Yolun yolcusu et mesela. Değil mi? Bunu söylüyoruz mesela.
İşte sıratel müstakim diyoruz ya, o doğru yol, işte müstakim yol daha doğrusu.
Ya şey demiyor mesela, işte Allah'ım beni işte sıratel müstakime eriştir ya da işte doğru yola eriştir. Böyle bir cümle kurmuyor mesela. Bunda şey var, tercüme var. Ama Akif'in o cümlesinde yolun yolcusu et. Mesela tercüme böyle olmalı zaten. Hakikaten yani tercüme var derken diğerinde tercüme kokuyor. Gerçek tercüme, güzel tercüme, tercüme kokmayan tercümedir aslında. Yani evet, öyle
çok,
bir giydireceksin ki dili Türkçe'ye, kendi çevirdiğin dile sanki o dilde yazılmış gibi olacak.
Aslında tercüme edilen kitaplara baktığımızda o kitap yazardan ziyade tercümanın kitabı olmuş oluyor. Yani çünkü tabii. bir süzgeçten geçiyor. Bu hususta tercüman çok değerli, çok önemli. Şayet orada bir problem söz konusu olursa en kaliteli kitaplar bile değerini yitirmiş oluyor. Özellikle Allah'ın kitabından bahsediyorsak bu noktada meal yazımı da farklı bir ustalık gerektiriyor.
Yani tercüme esas olarak o kitabı okunabilir kılarken öyle tercüme eserler var ki kitabı okumamızın önüne geçiyor.
Kesinlikle.
Ben adını zikretmeyeyim burada. Bir kitabı o şekilde aldım. İmam Gazali'nin tercüme edilmiş bir kitabı. 3 sayfa okuyabildim. Daha sonra kenara attım. Bir daha kesinlikle
ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. Çok özür diliyorum.
Benim de anım var.
Hakikaten hepimiz demek ki dertliyiz bu hususta. Bir hocam bir kitap tercüme etmiş. Yanına gitmiştim. Hocam ben bu paragrafı anlayamadım. Çünkü bir cümle bir paragraf. Şöyle baktı. Furkan dedi sen anlayamadıysan dedi. Muhtemelen tercümeden de anlayamamıştır demişti bana. Yani
anlayamadığını ama basmış.
Yani tabii basmış ancak cümle cümle değil. İfade ifade değil. Hiçbir şey çıkmıyor. Yüklem doğru dürüst yok. Birçok problemi vardı yani. Tercüme o yüzden çok ustalık isteyen bir iş.
Lisede edebiyat dersinde bir hocamız dönem ödevi olarak Dostoyevski'nin Suç ve Ceza isimli kitabını okumamı istemişti ve onunla ilgili bir yazı hazırlamamı istemişti. Herhangi bir kitapçıya gittim Konya'da. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza isimli kitabını istedim. En ucuz olanını verdi bana. Yani hiçbir yayın evi, tercüme hiçbir şeye bakmaya gerek duymadım. Bir lise öğrencisiyim. Çok bir haberim bu konulardan. Kitabı okudum. Yarısında geldim, anlayamadım. Tekrar baştan başladım. Kitabı bitirdim. Zannediyorum baştan tekrar okudum ikinci defa. Ve nefret ettim dünya klasiklerinden. Bütün bir dünya klasikleri kitaplarının böyle olduğunu, hiç anlaşılmaz olduğunu şaşırdım. Ve hatta o aralar okuduğum, yani şu an ismini söylemek istemem, böyle üçüncü sınıf edebiyat kitapları çok daha hoşuma gitmişti. Bunlar daha iyi yazıyorlar diye. Dünya klasiklerinden soğuttu o tercüme beni.
Evet.
Uzun bir sürede okumak istemedim. Halbuki tercümesi kötüymüş. Yayın evi editörlük çalışması yapmamış, özensiz hazırlanmış. Tercüme konusunda böyle çok fazla örnek var ülkemizde. Ama bazı hususlarda da yine bazı kitaplar için söyleyebiliriz herhalde bunu. Siz de katılır mısınız bilmem. Çok iyi tercümeler de var. Yani evet. Hatta şey diyorlar mesela Cemil Meriç'in Balzac'tan çevirileri şu an İletişim Yayınları'ndan yayınlanıyor. Altın Gözlü Kız basıldı, yayınlandı. Cemil Meriç'in Balzac'tan çevirdiği. Diğer kitapları da yayınlanıyor. Bununla ilgili bir yazı okumuştum. Şöyle diyordu. Yani Balzac Fransızca'da bu kitabı o kadar güzel bir dille yazmamıştır. Hani Türkçesi orijinalinden daha iyi diye. Aynı, yani öyle çeviriler de var.
Aynı kısa Mütercim Asım Efendi ile ilgili var. Biliyorsunuz Kamusul Okyanus Mütercim Asım Efendi.
Mütercimlerin üstadı.
Evet. Zaten lakabı mütercim. Firuze Abadi'den çeviriyor Arapçadan. Diyorlar ki bu sözlük aslından daha iyi olan bir sözlük diyorlar. Yani yapılan tercüme aslından daha iyi. Neden daha iyi? Sadece tercüme bakımından değil. Hem tercümesi çok güzel hem de Mütercim Asım Efendi eklemeler yapıyor sözlüğe. Firuze Abadi'nin yapmadığı daha fazla. Zaten ilim de böyle gelişiyor. Hatırlarsan bir onu da paylaşalım kısaca. Ahmet Kavas Hoca bahsetmişti onunla sohbetimizde. Bir alimden bahsetmişti. Yaklaşık 6 yıl boyunca hiç evden çıkmadan kapanmış ve bir kitabın tercümesine odaklanmış. Şimdi demişti hoca sistem mahiyetinde. Her dil bilen, azıcık dil öğrenen hemen bir tercümeye girişiyor. İşte hemen 3 ayda, 5 ayda bir tercüme yapmaya çalışıyor. Fabrikasyon kitaplar ortaya çıkıyor daha sonra.
Evet, belki bu kitapla alakalı yani Akif'in tercümesiyle alakalı Bakara suresinden de küçük bir ayet okumama izin verir misiniz? Yani hayatın okunan boyutu yönüyle.
Yani gerçekten ben bu kitabı hani her kitap için söylemem bunu. Çok sevdim Akif'in mealini. Herkesin almasını şiddetle çok tavsiye ederim. Memnun olurum okursan.
Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Şu kitabı görüyor musun? İşte bir kere onun hak olduğundan şüphe yok. Sonra Allah'ın o saygılı kullarına yol gösterir. İşte burada benim dikkatimi çeken husus hani hüden lil müttakîn diyor ya. O müttakiyi saygılı olarak çevirmiş. Gerçekten çok ince bir nüans.
Evet öyle.
Yani bizler müttaki kavramın takvayla işte açıklarız. İşte Allah'tan şöyle korkmak gerekir, böyle yapmak gerekir. Yani hep açıkta kalan bir nokta olur. Çünkü tek bir kelimeyle ifade etmekte güçlük çekeriz. Akif burada bu saygı ifadesiyle bu cümleye yerleştirmiş olduğu ve diğer kelimelerle kurmuş olduğu bağlantı neticesinde bu manayı hissettiriyor işte. Yani o müttaki kelimesinin Türkçe karşılığı olarak saygı kavramını hissettiriyor.
Çok
güzel. Onu da ifade etmek istedim.
Çok teşekkür ederiz Furkan. Benim elimde de bu hafta belki tevafuk oldu. Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni çıkan bir kitap var çeviri üzerine. Konuşmamızın üzerine de hoş oldu. Çeviri neden önemlidir? Kitabın ismi. Edith Grossman'ın kitabı. Deneme kitabı olarak çıktı Yapı Kredi Yayınları'ndan bu Şubat ayı içerisinde. Sadece 80 sayfalık bir kitap. Hacmi oldukça düşük. Birkaç bölümden oluşan bir deneme kitabı. Özellikle çeviriye meraklı olan ya da çeviri alanına çalışan kişiler için çok aydınlatıcı olabilir. Ayşe Ece çevirmiş. Giriş bölümü çeviri neden önemlidir içeriyor. Birinci bölümde yazarlar, çevirmenler ve günümüz okurlarından bahsediliyor örneklerle. İki de Cervantes'i çevirmek üzerine bir deneme metni var. Hacmi düşük olmasına rağmen kaynakçası Selim dikkatimi çekti. Oldukça fazla, yani farklı dillerden de bir kaynak kullanılmış. Bu da ilgi çekici bir şey. Programımızın başında arz etmiştik. Atasözleri ve deyimler evet, üzerine Muallim bir kitaptan bahsedecektin.
Atasözleri. Ben birkaç böyle buradan atasözü paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle.
Kitabın ismini bir daha hatırlatabilir miyiz?
Arap Edebiyatı'na Deyimler ve Atasözleri. Arapçası Sanihatul Arap kitabın ismi. Yeni Zamanlar yayınlarından baskısı var mı internetten dinleyicilerimiz kontrol edebilirler.
Belki sahaflardan.
Çok harika bulabilir. Gerçekten böyle hem kelime açıklamaları bakımından hem atasözlerin açıklamaları bakımından Muallim Naci de önemli alimlerimizden, önemli edebiyatçılarımızdan güzel konulara değinmiş bu kitapta. Mesela bir atasözü paylaşayım. Zulmü ilk başlatan daha zalimdir diyor. Ona karşılık zulmü ilk başlatan ona karşılık olarak zulmedenden daha zalimdir. Şimdi zalim kimdir? Mesela şöyle düşünelim. Bir insana kötülük yaptı. O kötülük yapılan da yapana kötülük yaptı. Hangisi zalim? İkisi de zalim ama diğeri daha zalim. İlk başlatan. Çünkü sen başlattın gibi. Burada çok güzel bir açıklaması var. Demiş ki zulüm üç türlüdür. Bir, insan ile yaratıcı arasında. Mesela küfür, şirk, münafıklık. Bu Allah'ın bize verdiği o nimetlere belki hani şey yapmamak.
Nankörlük
zulümdür. İki, zalim ile mazlum arasında, insanlar arasında. Mal gaspı gibi mesela, birisinin malını gasp etmek. Üçüncüsü de insan ile nefsi arasında intihar mesela. İntihar da bir zulümdür diyor mesela, insan ile nefsi arasında. Ya da belki nefsine yaptığın kötülükler gibi. Bu sınıflandırma, bu tasnif, yani bilhassa Osmanlı alimlerini bence... Mesela Tanzimat dönemi alimlerini, edebiyatçılarını da bol bol okumamız lazım. Sadece Cumhuriyet değil. Bana öyle geliyor ki bu insanların, bu edebiyatçılarımızın zihni bizimkinden çok daha berraktı. Dikkat edin, yani bugün hangimiz buna kafa yoruyoruz?
Aslında
yani zulmün üç türlü olduğunu kim tartışıyor bugün yani?
İşte Kur'an'dan damlayan
hikmetler. Evet, Kur'an'dan damlayan hikmetler. Ve bunu ama çok güzel edebiyatlarına da giydiriyorlar. Evet. Mesela bir de şey var, diyor ki mesela ezlam kelimesi Arapçada. Köken olarak bir şeyi bulunması gereken yerden başka bir yere koymak. Yani o zaman anlıyoruz ki zulüm nedir aslında? Bir şeye hak ettiği değerden ya fazlasını vermek, o da zulüm değil mi? Evet. Mesela bir şey putlaştırmak diyebiliriz belki, o da zulümdür. Evet. Ya da azını vermek, hak ettiği değerden daha az değer vermek gibi mesela. Bir böyle dikkatimi çeken buydu. Daha sonra şöyle birkaç not aldım ben buradan. Mesela kimi sözler sihirdir diye. Bunlar Arapçadan atasözleri. Kimin sözler sihirdir. Mehmet Akif'in meali üzerine de konuştuk. Bu anlamda da anlamlı. Öyle bir cümle kuruyor ki insanı sarsıyor hakikaten. Geçen haftaki programımızda da konuşmuştuk ya, kitap okurken Furkan bahsetmişti. Bir ilham geliyor değil mi? Bir cümle okuyoruz. Furkan demişti ki ben kitabın ilk cümlesini okudum. Başındaki cümleyi okudum.
Vuruldum.
Sarsıldım ve kitabı bıraktım. Bir ay okumadım dedi mesela. Sihir.
Evet.
Bu sihir yani, etkiliyor. Ve onu içselleştirmeyi için Furkan bir ay boyunca kitaba el sürmedi.
Başka var mı böyle verebileceğin örnekler?
Şöyle notlar aldığım, buraya etiketledim. Mesela bir de şu var, son olarak bunu da paylaşayım. Sükut hikmettir ama onu tercih eden azdır diye bir atasözü varmış Araplarda. Dikkat ederseniz zaten Arap atasözleri böyledir. İngilizce'de de böyle. Ortak fikriyatlar var. Atasözlerinde bakarsanız İngilizce'de de Arapça'da da hepsinde ortak yanlar bulursunuz. Çünkü insanların zaten düşünme şekli, hayata yaklaşım bir şekilde ortak kesişiyor. Sükut hikmettir ama onu tercih eden azdır. Biz nasıl söylüyoruz bunu? Söz gümüş ise sükut altındır diyoruz.
Aslında ya hayır aynı. Söyle ya sus.
Evet, ya hayır şerefe. Söyle ya sus. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Arapça atasözleri, Arap edebiyatından atasözleri, Muallim Naci'den, Yeni Zamanlar yayınlarından bahsedilebilir. Belki
herhalde bir iki kitap daha var ama oraya geçmeden şöyle, dilersen bir kitap fuarı haberimiz var. Ondan bahsedeyim
olur,
ben.
Güzel olur.
Şubat ayının sonunda başlayacak ve Mart ayının ilk haftasına kadar sürecek CNR kitap fuarı var. Yani önümüzdeki hafta aslında başlamış oluyor Şubat'ın sonunda. CNR kitap fuarı TÜYAP kitap fuarına bir anlamda hani bir muadili ya da belki rakibi de diyebiliriz. Bir şey hamle olarak ortaya çıktı. Tam böyle yılın ilk birkaç ayında oluyor. Atatürk Havalimanı'na yakın bir yerde kendi büyük bir fuar alanları var. CNR Yeşilköy diye. Hı hı. Orada yapılıyor fuar. Yani İstanbul'da yapılan en büyük fuarlardan biri haline gelmeye başladı CNR. Önümüzdeki zannediyorum birkaç yıl içerisinde de TÜYAP'ın yerine geçebilir. Yayın evleri çok rağbet gösteriyor. Geçen mesela yılınki rakamlarını açıklamışlardı. 300 binin üzerinde katılımcı gelmiş CNR kitap fuarına. Oldukça yüksek bir rakam. Yurt dışından yayın evleri de geliyor. Ama yeterli değil benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Mesela Selim hatırlarsan TÜYAP'ı gezdiğimizde seninle o çok dikkatimizi çekmişti. Yani Oxford niye yok burada? Bir Cambridge yayınları niye yok burada diye. Türkiye'deki büyük kitap fuarlarının önemli bir eksiği bu. Dış yani Türkiye dışındaki ülkelerden demek ki yayın evlerini çekemiyor buraya. Halbuki Frankfurt kitap fuarında yine önümüzdeki aylarda mesela olacak Londra kitap fuarında dünyanın her yerinden belki Çin'den belki Endonezya'dan yayın evleri katılıyor. Türkiye'den de mesela büyük yayın evleri katılıyor. Biz çekemiyoruz onları buraya doğru.
Zaten şey çok enteresan. İsmi demiştim ya sana. International.
Evet, uluslararası kitap fuarı.
Ama uluslararası
o yayın evlerinin de burada bir şekilde olması lazım. Yani bunu da artık yayını bu fuarı organize eden kişilerin bunu becerebilmesi lazım. Umarız önümüzdeki dönemlerde bu gerçekleşir. CNR kitap fuarını kaçırmamalarını öneririz kitap severlere, dinleyicilerimize.
Ben yine İslami Terimler Sözlüğü, mesela elimde kitaplar, Kur'an Terimleri Sözlüğü, Mukatil Bin Süleyman'ın, Kelimeler Arasındaki Farklar, İsmail Hakkı Bursevi'nin, meşhur bizim alemimiz, Müstecabizade İsmet'in Lafızlar Arasındaki Farklar ve Ebu Hilal el-Askari'nin Arap Dilinde ve Kur'an'da Farklar Sözlüğü diye böyle 5 tane aynı türde kitap getirdim. Bunların hepsi İşaret Yayınları'ndan çıkmış. İşaret Yayınları bu anlamda bence güzel bir hizmet yapmışlar. Bu sözlüklerden ben öbür hafta daha ayrıntılı bahsedeceğim. Ne işliyor? Sadece bir cümleyle bahsedelim. Biz konuşurken ve yazarken hani öyle konuşuyoruz. Belki hani konuşurken bilhassa ama düşünmeden yani ister istemez o anda konuşuyoruz. Yazarken bilhassa yazdıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce dedim ya hani bugünkü alimlerimizin zihninde, yazarlarımızın zihninde mesela Osmanlı son zamanı ulemasının dahi zihnindeki o berraklık var mı acaba? Mesela zulmü ne güzel açıkladı değil mi? Üç türdür dedi zulüm dedi gibi. Aslında bu kitaplarda bu Lafızlar Arasındaki Farklar kitapları da bizim bu anlamda yetişmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Meraklı olan, kelimelere meraklı olan kişiler için. Nedir? Mesela Lafızlar Arasındaki Farklar neyi açıklıyor? Haftaya yine ben dediğim gibi daha ayrıntılı bunları değinmek istiyorum ama bir kelimeyle mesela açıklayayım. Mesela hamd ve şükür kelimeleri arasındaki fark nedir? Mesela konuşuyoruz, hiç düşündük mü acaba hamd ve şükür?
Yani bu soruyla daha önce de karşılaşmıştım ben. Hakikaten mesela bu tip örnekler çok. Birbirine karıştırdığımız veya tam olarak anlamına da nüfuz edemediğimiz
evet,
kelimeler çok.
Bu bilhassa okuyan yazan insanlar için bu çok elzem. Neden? Çünkü biraz önce işte Muallim Naci'den paylaştığımız o zihin berraklığı, o güzel tasnif yapabilmek, her şeyi böyle berrak bir şekilde açıklayabilmek, bu tarz zihni geliştirmekle, bu yönde zihni geliştirmekle mümkün oluyor. Yani hangi kelimeyi, Mehmet Akif'in başarısı da bence yine biraz orada. Hem edebi yönü var, o da var tabii, estetik yönü. Hem de hangi kelimeyi nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Bu bilhassa meal çalışmalarında, hukuki dilde,
günlük hayatta
ilmi yazar yazarken günlük hayatta da öyle tabii. Ama günlük hayatta biraz daha belki hani çok dikkat edilemeyebilir. Yani insan ne kadar dikkat edebilir ama okuyan yazan insan için bu çok elzem. Haftaya bence biraz daha uzun bunun üzerinde duralım. Aslında hamd ve şükür arasındaki farkı da dinleyicilerimiz o zaman düşünsünler bir hafta boyunca.
Üniversite hocaları böyledir ya. Evet, Furkan onu mu diyecektin?
Yok yok. Yani dil aklın ayak izidir diye bir söz var ya. Yani insanın aklında ne varsa, kalbinde, gönlünde ne varsa aslında dilinde bir yönüyle yansıyor. Tabii bu noktada hani usulsüz usul olmaz sözünde geçen hafta zannedersem dile getirmiştik. Yani konuşmanın bir usulü var, yazmanın bir usulü var, düşünmenin de bir usulü var. Aslında düşünmenin usulü hepsinin temelinde. Şayet bu usul bilinmezse yazma, okuma, dünyaya bakma bunların her birisi eksik kalıyor. Yani bu çeviri hususunda da böyle, kitap yazma hususunda da böyle. En basit münasebetlere kadar bu şekilde değerlendirilebilir. O nedenle mantık alimleri, eski mantık üstadları mantıkla alakalı konuşurken düşüncenin ahlakı demişlerdir. Yani bu da benim çok dikkatimi
çok
çekmişti.
Önemli bir kelime.
Yani düşünmenin ahlakı demişlerdi.
Evet. Evet.
Bu bağlamda çevirinin de bir ahlakı olması gerektiği kanaatindeyim. Onu da düşünüyoruz. Yani çeviriler var, çok fazla çeviriler var. Hatta bu bizim için güzel bir gelişme. Ülkemizde şu an çeviriler almış başını yürümüş yani. Her alanda onlarca yüzlerce kitap çevriliyor. Bu bizim için bir şans. Beytül Hikme dönemlerini sanki anımsatıyor. Doğru. Dünyayı tanımaya başlıyoruz. Ancak
yani bizim İslam tarihinde, affedersin, İslam tarihinde özellikle bu çeviri hareketi dediğimiz o şeyde 10. yüzyıla herhalde tekabül ediyor. O dönemlerde mesela Aristo'dan işte veya Platon'dan vesaire, Sokrates'ten, o tip bu antik Yunan felsefesinin kurucularından birden fazla çeviri. Yani bir kitabının aynı anda 4-5 farklı çevirisi
mesela. Beytül Hikme zaten bu amaçla
evet, kurulan bir
Hikmet
yapı.
Hikmet evi.
Ve çok ilginçtir aslında.
Yani bugün de benzeri olması lazım. Yani biz
bugün
böyle
için
kanonik,
bence zaten çok elzem. Yani çeviri hareketine çok ihtiyacımız
kanonik
var.
Kanonik dediğimiz hani temel kurucu kitapların birkaç farklı çevirisinin olması lazım. Dünya klasiklerinde böyle bir şey yapıyoruz.
Hepsi.
Her biri çok iyi çeviri değil. Ama böyle bir şeye muvaffak olmak zorundayız. Bir şey daha. Notos Öykü dergisi var. O dergi şu son sayısında 62. sayısı olması lazım. Türkçenin en iyi 100 çevirisi diye bir liste yayınladı. Arzu edenler ona da başvurabilirler. Güzel bir liste.
Evet evet, o da çok önemli. Hatta ben biraz daha iddialı bir şey söyleyeceğim. İddialı derken yani biraz daha aslında üzücü bir şey. Mesela Osmanlıca'dan da bir çeviri hareketine ihtiyacımız var maalesef.
Doğru.
Ha, biz bir romantik olarak yani işte diyoruz ki Osmanlıca bizim dilimiz kardeşim. Osmanlıca demeyin, hatta işte klasik Türkçe doğru, evet bu Osmanlıca klasik Türkçedir, başka bir şey değildir, Arapça değildir, Farsça değildir, Türkçedir yani. Bunu ilmi olarak da zaten bellidir, ancak sonuçta insanlar anlamıyor, bu da bir gerçek. Bunun için de dediğin gibi çeviri hareketine bence mutlaka ihtiyacımız var. Ben kendi çalıştığım alan olarak da bunu söyleyebilirim, her alanda.
Doğru.
Çeviri, yeni bir Beytül Hikme'ye ihtiyacımız var aslında.
Çeviriye has bir program yapabiliriz.
Yani çok fazla zaten şu an çeviriler var. Bu bizim için şans. Ancak işte o çeviri ahlakı boyutuna birazcık değinmek istiyorum. Bu çeviriler ne kadar çeviri oluyor? O noktada bir şerh koymak gerekiyor sanki. Az önce bahsettiğimiz konuya tekrar dönecek olursak, yani yapılan çevirilerin içeriğinin çarpıtılmış formlarını da görebiliyoruz yeri geldiğinde. Yani yazarın kastettiğinin çok daha farklı bir formunu da hani gördüğümüzde kitaplarda, o zaman okuyan kişi dumura uğruyor.
Tam da orada zaten işte benim biraz önce bahsettiğim kelimeler arasındaki farklar çok önemli hale geliyor. Yani çeviri yaptığımızda sadece çevirdiğimiz dili değil, mesela Kur'an için söyleyeyim ben. İlahiyatçılarımız Allah razı olsun onlardan sürekli böyle hani bir meal çıkarma telaşındalar. Hocalarımız. Ancak şöyle bir problem var. Hani haddimiz olmayarak soruyorum ama problem de soruda zihnimize takılıyor. Arapçayı biliyorsunuz. Biliyoruz diyelim. Çeviri yapıyoruz. Peki Türkçeyi biliyor muyuz? Türkçeyi çeviri yapıyoruz ya.
Tabii.
Tabii ki biliyoruz diye cevap verecekler.
Nasıl biliyorsun? Ana dilimiz gibi bilmek.
Çünkü ana dilimiz diyecek zaten Türkçe. Hayır, ana dilimiz gibi bilmek değil. İlmi olarak bilmek lazım. Çünkü sen bir meal çalışması yapıyorsun.
Doğru.
Tam da bu anlamda işte Mehmet Akif bu bakımdan insanlar hani bugün değil mi ne güzel yapmış diyoruz. Yani onu kıymetli yapan buydu. Türkçeye de hakim.
Çeviri için ayrı bir program,
yapabiliriz. Lazım. Şöyle yapalım istersen programımızın sonuna doğru. Yusuf'cum, ben sana elinde dergiler var galiba.
Evet, bu haftanın için dergi getirdim birkaç tane.
Onlara da değinelim bence.
Evet.
Onları tanıtabilir misin
gönlümden
bize?
Gönlümden biraz daha uzun uzun bahsetmek geçiyordu ama vakit daraldığı için kısaca birkaç cümleyle değineyim. Posta Öykü dergisi var. 2 aylık bir dergi. Önünde Ocak Şubat sayısı var. Posta Öykü İz Yayıncılığın bir dergisi. Bu fantastik ve yani fantastik ve öykü meselesine değinen bir dosya konusuyla çıkmış. 32. sayısı bu. Posta Öykü dergisi sadece öykü, yani hikaye üzerinden giden bir dergi. Sadece öykü yayınlıyorlar. Başka arada bir şiir ya da bir makale ya da başka bir şey yok. Sadece öykü üzerinden giden bir yayın. Dediğim gibi İz Yayıncılığın bir kuruluşu, başında Aykut Ertuğrul var. Aykut Ertuğrul yönetmenliğinde gidiyor. Her sayıda bir dosya çalışması yapıyorlar ama bu derginin bir bölümünü oluşturuyor. Diğerleri hep müstakil yazılardan. Bu sayıda fantastik öykü meselesine değinmişler. Abdullah Harmancı gibi, Hale Sert gibi kıymetli yazarlar, öykücüler var. Mesela bu sayı için benim dikkatimi çeken yazılardan bir tanesi Zygmunt Bauman'ın Postmodern Etiğine Reddiye başlıklı bir yazı. Zygmunt Bauman biliyorsunuz önemli bir sosyologtu. Geçen haftalarda öldü. Yine mesela Kuşlar, Kar ve Allah isimli Bülent Ayyıldız'ın güzel bir yazısı var. Yanılgıya Yam Batmış Balık isimli Yusuf Bahri Gültekin'in bir yazısı var. Arka Kapak dergisini değerlendiren Asım Öz'ün yine güzel bir yazısı var. Bir diğer dergi Dergah dergisi. Dergah uzun yıllardır çıkan, uzun bir dönemdir yayın hayatını sürdüren bir dergi. 324. sayısını yayınladı. Aylık bir edebiyat dergisi, edebiyat, sanat ve kültür olarak mottosu. Dergah yayınları yanında bir Osmanlıca, az önce de bahsi geçti, hani ya da ne diyelim, klasik Türkçe.
Klasik Türkçe.
Bir şeyini veriyor, ek olarak veriyor. Bu yani eski Dergah dergisinin ilk sayılarını veriyor. Yani ona muadil olarak. Bunu da yaklaşık bir yıldır yapıyor herhalde. Bu 12. sayısı.
Yıldan başladı.
Evet, yani o zamanki dergahı bir şey Osmanlıca olarak, latinize olarak veriyor. Sadece kapağı ve işte içeriğinde bazı bölümler klasik Türkçe. Bu 15 günde bir neşrolunur mesela, hani şeyi var. İşte kimlerini hazırladı. Yani tıpkı dergah basım olarak latinize edilmiş o dergahın ilk hali. Tarih olarak bakalım hemen.
Mesela şu an elimizdeki
1320
Hicri
olarak 1327. Değil mi? 5 teşrini evvel 1337. 1921'e
21'e denk geliyor.
21'e tekabül ediyor, evet. Fiyatı da 10 kuruştur diye eklenmiş. Dergah dergisi Mustafa
Maşallah,
Kutlu.
Maşallah çok eski ya.
Üstad yani. Hikayecimiz Mustafa Kutlu önderliğinde çıkıyordu. Ama Mustafa Kutlu Bey son zamanlarda rahatsızlığı nedeniyle devam edemedi. Ama mesela bu elimde bulunan Şubat sayısında Derviş Zaim'le bir orta sayfa röportajı var. Bir de derginin arka son kapağında, son sayfasında kısa bir öyküsü var Mustafa Kutlu'nun. Şu an Ali Ayçil idare ediyor dergiyi. Kendisine de buradan selam ederiz. Umarız her iki dergimiz de uzun ömürlü olur, güzel işler yaparlar. Dergileri, dergiciliği desteklersek Türkiye'deki aslında fikir hayatını, kültür hayatını da desteklemiş oluruz diyelim. Zannediyorum vaktimiz doldu. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Okudukça programımızın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya Perşembe yine aynı saatte buluşmak ümidiyle diyelim. Herkese hayırlı akşamlar dileyelim. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Selim Tiryakioğlu.
Twitter adresimiz okudukça'dan bizi takip edebilirsiniz. Furkan'a da çok teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Hayırlı akşamlar dileyelim efendim.
Hayırlı akşamlar efendim.